Vessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dudak yanar, söz tutuşur. Eğer bir gün gül yüzünü görürse, kirpik yanar, göz tutuşur sultanım. Işığın semaya selam verirse, doruk yanar, düz tutuşur sultanım. Her sözün işime bir umut sunar, yüreğim sevginle yıkanıp yunar. Ne zaman ki dilim adını anar, dudak yanar, söz tutuşur sultanım. Ayağın yollara sunmuş hediye, bilmem ki kimseye göstermez niye. Bir kez üzerinde yürüdün diye, toprak yanar, iz tutuşur sultanım. Rüzgarın telaşı senin sevginden, koşar gelir yücelerden, enginden. Gül bahçene giren geçer kendinden, yürek yanar, naz tutuşur sultanım. Yoluna yüz süren bir gönülleri, sevgi yarışında kalır mı geri? Soylu hasretinle yıllardan beri, ocak yanar, öz tutuşur sultanım. Ocak yanar, öz tutuşur sultanım. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyine Muhammed.
Muhterem dinleyenlerimiz, çocuklar için bir karakter eğitimi dergisi olan Bizim Bahçe Dergisi'nin katkılarıyla hazırladığımız Çocuk Kalbi programımız başlıyor. Bu haftada Mehmet Zeki Aydın hocamızla ailede çocuk ahlak eğitimi sohbetimize devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk efendim. Bu vesileyle değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı hepimizin üzerinize olsun.
Aleykümselam. Evet, hocam bu haftada önemli bir konuya temas edeceğiz inşallah. Çocuklarımıza anne ve babalar olarak kitap okumayı nasıl sevdireceğiz? Bu alışkanlığı onlara nasıl kazandıracağız? Bu anlamda anne ve babaların bilmesi gereken, uygulayabileceği yöntemler var mı sorusuyla başlayalım. Daha sonra da ne tür kitaplar okuyabilirler, okutabilirler çocuklarını, onlar üzerine biraz konuşalım istiyorum. Buyurun hocam.
Evet, kitap demek ilim demek. İlim demek hayat demek. İlim demek başarı demek. İlim demek mutluluk demek. İlim olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla kitap okumaya da çocuklar küçük yaşta itibaren alıştırılmalı ve kitapla küçük yaşta tanışmalılar. Bunun için öncelikle anne baba çocuğunu kucağına alıp daha 2-3 yaşındayken bile resimli kitapları ona okumalı. Aynı kitabı birkaç defa okuduktan sonra çocuk resimlerine bakarak kitaptan aklında kalanları anlatmalı. Böylece çocuk yavaş yavaş hem bir taraftan masal hikaye dinlemeli, bir taraftan resimlere bakarak anlatmayı, konuşmayı, sosyalleşmeyi öğrenmeli. Ve böylece de kitabı sevmeli. Tabii çocuk deyince küçük yaştaki boyama kitaplarını da hemen göz ardı etmemek gerekir. Boyama kitaplarıyla beraber çocuk aynı zamanda kalemle tutmayı da öğrenir. Burada seçeceğimiz resimler, boyanacak nesneler önemli olabilir. çocuğa bir anlamda bunlarla beraber hem çevresini tanıma hem de bir kültür aktarımı söz konusudur.
Hocam tam bu yerde din eğitimi açısından çocuklarda bu tür çocuk yani 2 ile 4 yaş arasında artık boyama yapıldığı dönemlerde boyama kitapları okunması gereken ya da yapılması gereken dönemlerde ki kitapları nitelikleri üzerine neler tavsiye ederiz? Mesela dini içerikli şeyler iyi midir din eğitimi açısından? Camiler olsun, hamamlar falan.
Şimdi tarihi eserler.
Ben sürekli şunu vurguluyorum. Yani dini hayatın içerisinde ayrı bir yer gibi algılamamak lazım. Hayatın içerisinde ve her anında adeta nüfuz etmiş gibidir.
Önemli bir şey
söylüyorsunuz. Yani kültürün içerisinde biz yürürken de dinimize uygun yürürüz. Yatarken de dinimize uygun yatarız. Yemek yerken de din bize etkilidir. Çalışırken de etkilidir. Ama bunun dışında hasreten Rabbimizle beraber olduğumuz ibadetlerimiz vardır. Dolayısıyla ben eğitimi bir bütün olarak kabul ediyorum. Onun içerisinde de doğal olarak din de vardır. Ama şimdi siz bunu niye vurgulamak ihtiyacını hissediyorsunuz? Çünkü normal çocuklara verildiği zaman dini unsurlar, dini simgeler yer almıyor.
Evet.
Biz de dindar yetiştirmek isteyen ailelerde ne yapıyor? Bunu özellikle koyuyor. Halbuki normal kültürün içerisinde olduğu kadar yer almalı. Yani çocuk bir ağacı, bir kediyi boyadığı gibi efendim bir camiyi de boyamalı, bir minareyi de boyamalı, bir tesbihi de boyamalı, bir Kabe'yi de boyamalı. Efendim bir itfaiyeci boyadığı gibi bir hoca efendiyi de boyamalı,
sakallı dedesini.
Sakallı dedesini görmeli. Evet. Ama işte bu olmadığı için hasreten vurgulamak istiyoruz. Ne yapacağız? Biz de anne babalar olarak resimli kitap alırken, boyama kitapları alırken bu unsurların da içinde yer alınmasına dikkat edeceğiz. Evet. Ama hayat tabii sadece bunlardan ibaret değildir. Aynı zamanda çocuk normal tüm çocukların, dünyadaki tüm çocukların alması gereken genel bilgileri de kültürleri de alması lazım. Yani işte meyveleri, sebzeleri tanıması, meslekleri tanıması.
Tabii.
Gayet aslında doğal. Bunu branşımız değil ama Mehmet Akif Bey, siz yanlışsa düzeltin. Dine aykırı olmayan her şey dinidir desek yanlış olur mu?
Haramların dışında diyelim.
Tabii işte, dine aykırı olan.
Tabii. Haramların
her
dışındaki
güzel, her güzel her
şey.
Güzel
haramların yani dışındaki iyi niyetle evet. Yapılan her şey zaten ibadettir. Biz öyle diyoruz.
Maruf.
İbadeti şöyle tanımlıyoruz. Allah'ın razı olduğu işleri yapmak, razı olmadığı işleri yapmamak. Ben onu şöyle pratikleştiriyorum. Şimdi bakalım şu anda yaptığımız işten Allah razı mı? Bitti, ibadettir o.
Ben hocam az önce şey için de özellikle dikkat çekmek istedim. Mesela ben zaman zaman böyle yayın evlerine gittiğimde ya da fuarlarda bakıyorum çocuk kitaplarına. Boyama kitaplarında şu an çizgi karakterler, çizgi filmlerdeki canavarlardan tutun böyle olağanüstü fantastik kahramanlara kadar bunlar çocuklara aktarılıyor. Halbuki bizim milli ve manevi kültürümüzü aktaran eserler de bu anlamda çok önemli. Geçen Beslenme Hoca'nın Patengen Kaplumbağa kitabını okudum. Orada bir hikaye vardı. Tilkiyle, kargayla alakalı. Hı-hı. Hatırladınız mı? Normal hikayeyi tersine döndürmüş hoca.
Yani La Fontaine'in hikayesini millileştirdim yani.
Normalde La
Fontaine bizden hale getirdim.
Karga biraz uyanıklık yapıyor, şey yapıyor ya. Yani tilki aldanıyor La Fontaine'de. Evet. Düşürüyor ağzından. Tilki de onu kapıp yiyor. Şey diyor ki Beslenme Hoca orada kargo. Sen diyor beni artık kandıramazsın diye biz okulda olduk diyor. Ama ben yine sana kıyamayayım diyor. Bir parça kırıyor, veriyor. Tilki
çünkü
de seviyor.
Çünkü bize paylaşmayı da öğrettiler diyorum.
Evet.
Zor durumda kalana yardım etmeyi de öğrettiler. Ama sen oyun yaparak bunu almadın. Ben veriyorum.
Evet.
Aslında burada bir şeyi vurgulamak gerekiyor. Okuduğumuza eleştirel gözle bakmak. Eleştirel okuma diyoruz. Zaman zaman tanıtıyoruz. Bizim Erdemler serisi var. Timaş Yayınlar arasında 8 yaş ve üstü çocuklar için hazırladığımız kitaplarda. Orada eleştirel okuma diye bir bölümümüz var. Orada bilinen klasik masalları orada eleştirel okuyoruz. Diyoruz ki burada suç hep bunda mı? Veya bunun böyle de yorumlanamaz mı gibi örneklerini veriyoruz. Okuduğumuz kitaplarda ya da çocuğun okuduğu kitaplarda ya da anne babayla çocuğun birlikte okuduğu kitaplarda bu tür vurgulara da ihtiyaç var. Özellikle yanlışlık varsa.
Batı kaynaklı eserlere dikkat etmek gerekir. Mesela o karga ile tilkininkini düzelttim. Karınca ile astus bocağının hikayesini de düzelttim ben. Yeniden yazdım.
O hangi
yani
kitabınızdı hocam?
Onu tam şu an hatırlayamıyorum da yazdım yeniden. Masalı hatırlıyorum. Ağustos Beceği'ye gidiyor, yardım istiyor. Vermiyor. Bu bizim geleneğimizde yok. Uyarırsın efendim. Belli bir müddet vermezsin belki. Bir saat, iki saat. Ama sonra ona yardım edersin. Diyesin ki kardeş sen de çalış. Tabii bir de şu var. Masallar her ne kadar hayal ürünü olsa da bir yönüyle gerçeğe ayağa basmalıdır. Ben Çukurovalıyım, Osmaniyeliyim. Ağustos böceklerini çok iyi tanırım. Kardeşim, Ağustos böcekleri yazın gelirler, kışın göremezsin. Erik dallarında öte, öte, öte kururlar orada. Yumurtayı bırakıyor aşağıya, gidiyor Ağustos böceği. Ölüyor, kışa çıkmaz. Araştırdım ansiklopediden, gerçekten de kışa çıkmıyor. Ve yeniden yazdım. Yine geldi Ağustos böceğe, selam verdi karıncaya. Karınca selam almıyor. Allah'ın selamını niye almıyorsun? Senden selam alan borçlu çıkar diyor. Niye? Kışın gelip benden yiyecek isteyeceksin. Senden hiç yiyecek istedim mi ben? Hayır. Sordun mu annene babana hiçbir Ağustos böceği herhangi bir karıncadan bir şey istemiş mi? Yok. Ama La Fontaine öyle söylüyor. La Fontaine'in kadar başına taş düşsün diyor. Ayaklarını çalıştırdığın kadar aklını da çalıştır. Kardeşim biz kışa çıkmayız. Kimseden de yiyecek dilenmeyiz diyor.
Evet.
Hem sen hiç hayatında şarkı söyledin mi diyor. Karınca yok. Bir şarkı söylüyor ve gidiyor.
Şimdi şunu hemen söyleyelim değerli dinleyenlerimiz. Şöyle bir yanlış bir bilgi var. Normalde bu fable türü dediğimiz yani hayvanların konuşturulduğu eserler La Fontaine'nin bu türü çıkardı. Daha çok bu şekilde artık aynileşmiş bu isimle. Ama bu yanlıştır. Çünkü bizim Türk İslam Edebiyatı geleneğinde intak denilen bir sanat var. Bu hayvanların konuşturulduğu eserlerdir. Mesela Kelle ve Dimle Hint evet edebiyatında ilk yazılan eser ve öyle bir eser ki okusa çocuklar bir hisse alır. O zaten sebebi telifinde de o var. Öyle bir eser yaz ki diyor çocuklar hisse alsın, normal insanlar hisse alsın, havas da kendince bir pay çıkarsın. Öyle bir eserdir. Yine hankeza Mesnevi'de hayvanlar konuşturulur temsili olarak. Dolayısıyla Batı Bestami Hoca'nın dikkat çekmek istediği ve önemli de olan mesele Batı edebiyatındaki eserler Batı kültürünün dışarıya yansıtıyor. Hatta hocam böyle bir kitap hatırlıyorum. Şeyden çıkmıştı galiba. Nar Yayınları'ndan. Batı edebiyatında değerler eğitimi miydi?
Evet.
Öyle bir kitap vardı.
Hüseyin Emin Öztürk Bey'in bir doktora teziydi yanılmıyorsam.
Evet. Yani meşhurdu diyelim ki bir roman vardı. Madame Bovary. Bu tür eserlerde hocam çok kötü. Bunları klasik olarak çocuklara sunuyoruz ama içinde her türlü yani günah
Batı
var.
Batı masallarında üvey evlat oluyor çocuk. Gidiyor sonra bir yerden altın buluyor, getiriyor eve. El üstünde tutuyorlar. İslam kültürüne göre böyle bulunan altına sahip çıkılmaz. Sahibi aranır. Haram para yiyorlar bal gibi. Hep beraber mutlu oluyorlar.
Evet. Bunun gibi.
Bunu anlatamaz. Anlatılıyor ama şu an çocuklarımıza. Neyse işi ehline bırakalım. Sayın hocam.
Estağfurullah. Yani güzel oldu katkınız. Fakat şimdiki bu konuşmalarımızda tabii Batı dünyasında yazılanları eleştirdik. Bu söyledikleriniz doğrudur. O Ağustos böceğini biraz önce söylediğim kitapta biz eleştirel okumada aynen sizin dediğiniz gibi verdik.
Kritik ediyorsunuz.
Evet. Yani o adı üstünde eleştirel okuma zaten. Böylece çocuğa okuduğu şeyi eleştirel göze. Ama zaman zaman bizim kıssalarımızda da benzer şeyler var.
Yanlışlar var yani.
Yani örneğin bir sultanken tacını tahtını terk ediyor, gidiyor ve tekrar kendi memleketine bir derviş olarak geliyor evet camiye.
Şey, şu meşhur derviş bizim.
Şimdi bu kıssayı anlatıyoruz. Ondan sonra kıssanın sonunda şöyle oluyor. İşte camiye geliyor bu derviş.
İbrahim
Ethem Hazretleri. Camiye geliyor. Caminin imamı diyor ki ey ihtiyar hadi camiyi kapatacağız. Sen dışarı çık. Ve orada güya İbrahim Ethem yüce etmek için diyoruz ki görüyor musunuz adam kendi sultan olduğu yerde bir derviş olarak geldi ve camide böyle kovuldu. Ne büyüklük.
O İbrahim zaman camiye haksızlık yapıyorsun.
Yani İbrahim Ethem'i evet. överken camiye, cemaate, imama haksızlık yapıyoruz.
Allah'ın evi olarak kovulmaz kimse.
Allah'ın evi kovmaz. Halbuki bizim İslam geleneğimizde evet. kimsin yabancı.
Bunlara dikkat etmek lazım.
İşte ben
bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamak lazım.
Eğitimde kıssa, hikaye, masal vesaire evet. anlatırken bir tarafı yakarken bir tarafı yıkmayalım diyorum. Hı. Ebu Hureyre'yi anlatırken de benzer şeyi yapıyoruz. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh işte öyle dervişhane yaşardı ki kendisini ilme verdi. Mescitte yaşardı. Hatta bir gün mescitte bir ziyafet veriliyordu. Kapının kenarında oturuyordu. Hiç kendisi bir işaret yapıp bir şey yapıp istemedi bile. Hatta gelen giden onun sırtına basıp geçiyordu.
Sırtına basıp geçme bölümü fazla olur.
İşte gibi. Yani
böyle yani genel Müslümanlar bu kadar dikkatsiz oluyor yani.
Gibi veya hiç sormuyormuş oraya, gibi oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama Batı dünyasının şeyi bu, genel anlayışı bu. Hele şu andaki anlayışı hı-hı. daha öyle biliyorsunuz. İşte liberal kapitalist anlayış. O da büyük balık küçük balığı yutar. Dolayısıyla hayat böyledir. Böyle kitaplar da var mesela. Evet. Şu anda tam ayrıntısını hatırlamadım. Yine biz o eleştirel bölümümüzde kullanmıştık. Zannediyorum ayı yavrusunu alıyorlar, bir şeye götürüyorlar, sirke. Oradan ayı yavrusu kaçıyor. Ondan sonra tekrar geliyor kendi ayıların olduğu yere. Bakıyorlar ki vahşi bir şekilde diğer canlıları şey yapıyorlar falan. Yiyorlar işte, yaralıyorlar. Ayı yavrusu tekrar geri şeyine dönmek istiyor. Güya burada merhamet falan gibi yapmak istiyor ama evet. şimdi burada eleştirel okuduğumuz zaman nasıl okuyacağız? Orada aslında farkında olmadan bir kapitalist sistemi, liberalizmi enjekte var.
Evet, evet.
O aradaki şey ne? Ya Allah doğada böyle bir denge koymuş. Niye bunu bozuyorsun?
Ya bizim kainata bakışımıza yansıtmıyor, değil mi?
Evet. Şimdi tabii konu konuyu açacak. Bilginin İslamileştirmesi falan olaylar da bu tür şeylerden bakıyor. Müslümanın bir bakış açısı olması gerekiyor. Nedir o? İşte Allah yarattı. İnsan halifedir. İnsanın iyi tarafı vardır, kötü tarafı vardır. Ama iyi tarafını tercih etmesi lazımdır falan. Bunları vurgulamak lazım. Yani Müslüman bakış açısı var.
Evet.
Şimdi zaman zaman kitaplarımızda, olaylarımızda, anlatımlarımızda ayet hadis kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Şimdi sanki ayet hadis kullanınca o şey İslamiymiş gibi algılanıyor. Ama maalesef günümüzde öyle yazılar var ki, öyle kitaplar var ki ayet hadis kullanarak tam bir humanist felsefeyi, bir kapitalist felsefeyi yansıtıyor. Feministce ayet hadisleri kullananlar var. Halbuki ayet hadis kullanmak mesele değil. Mesele bakış açısını ayet hadise göre Müslüman bakış açısına göre
yapmak. Boğazdan aşağı geçirmek yani.
Gibi, değil mi? Evet. Müslümanın yapamayacağı iş var. Yani Müslüman atom bombası atabilir mi? Atamaz. Müslüman ne olursa olsun her hiçbir şartlarda bir kadına tecavüz edemez. Müslüman hiçbir şartlarda
yalan söylemez.
Harpte belki söyleyebilir de ama mesela suçsuz kadını şunu yapamaz. Öldüremez mesela.
Evet.
Veya yeşili şunu bunu katledemez. Yani atom bombası kullanamaz mesela gibi. Müslümanın temel bakış açıları var. Aslan işte biz kitaplarımızda bunu yansıtmalıyız. Bunun çabasını göstermeliyiz.
Peki bir masal şiirle bitirelim.
Şiirler de güzeldir.
Uçur masal kuşunu. Ay yüzlü peri kızları kovalarken yıldızları, çiçek çiçek gülüyordu mavi masal denizleri. Neler yoktu, neler vardı. Kaf Dağı'nda ilkbahardı. Renkler kanat açıyordu, gökkuşağı uçuyordu, bulutların üzerinden yağmur kuşu geçiyordu. Neler yoktu, neler vardı. Kaf Dağı'nda gül açardı. Dokununca bir sihirbaz, dağlar beyaz, ova beyaz. Yürürdü iz bırakmadan, ip üstünde küçük cambaz. Neler yoktu, neler vardı. Kaf Dağı'nda kar yağardı. Masal değil bir zamanlar, yaşıyordu Keloğlanlar. Başlarına devlet kuşu konan nice garibanlar. Kaf Dağı'nda bahtiyardı. Neler yoktu, neler vardı.
Muhterem dinleyenlerimiz, Çocuk Kalbi programında Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la çocuklarımıza kitap okutmak, onlara kitap okumayı sevdirmek için, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam buyurun. Kaldığınız
evet,
yerden.
Demiştik ki çocuk daha küçük yaştayken kitapla tanıştırılmalı, kitabı ellemeli, boyamalı, yırtmalı. Tabii ki bunun için renkli resimli kitaplar, boyama kitapları önemlidir. Ama işte tabii pahalı olduğu için kitap, hiç bunları alamayan insanlar bile işte reklamlardan, gazetelerden, marketlerin dağıttığı şeylerden bile yararlanabilirler.
Bunu kütüphaneden alıp, yararlanırlar.
Kütüphaneye geleceğim. Bu daha küçük yaşta hocam. Daha bebekken bile çocuğu kucağına alıp işte buradaki marketin verdiği broşürdeki reklamdaki şeyleri bile konuşabilir, anlatabilir çocuğa. Hatta öyküler bile oluşturabilir. Ama okula gittiği anda hatta gitmeden önce bile kütüphane alışkanlığı kazandırmak lazım. Kütüphaneler haftasıydı zannediyorum, geçen hafta mı önceki hafta mı? Aslında kütüphanelerin farkında değiliz. Türkiye'nin her alanda gelişmeler var ama kütüphaneler konusunda da çok müthiş gelişmeler var. Kütüphanelerimiz gerçekten cazip hale geldi. Tüm dinleyicilerimize kütüphaneleri keşfetmelerini, mahallelerindeki kütüphaneleri keşfetmelerini.
Bilgi evleri, kütüphaneler.
Evet, aynen. Hani bilgi evi belki o kadar her yerde yaygın olmayabilir. İstanbul'da kısmen diyelim. Ama kütüphane her yerde var ve bayağı da etkili. Kütüphanelerden yararlanmalarını tavsiye ederim. Şimdi anne baba çocuklarına kitabı sevdirmek için birlikte kütüphanelere gidebildikleri gibi kitapçı dükkanlarına gidebilirler. Orada birlikte bakıp çocuğun beğendiği herhangi bir kitabı satın alabilirler. Ya da böyle zorlamadan yönlendirebilirler. Okul öncesi dönemde bol bol elini alıp çocukla beraber kitabı okumalı. Çocuk sonra anlatmalı dedik. Okula gittiği anda da buna devam edilmeli. Yani zaman zaman çocukla beraber kitap okumaya devam ettirilmeli, okunmalı.
Yani aile içi bir faaliyet olarak
evet,
diyorsunuz.
Çocuğun kendine has bir kütüphanesi olmasına imkan sağlayabiliriz. Küçük de olsa çocuğun kendine ait bir kütüphanesi olursa çocuk onu sahiplenebilir. Yine zaman zaman hediye kitaplar alabiliriz çocuğa, sürpriz yapabiliriz.
Yazarından imzalı kitaplar da etkili oluyor.
Evet, son zamanlarda o güzel çalışmalar da yapılıyor. Yazarlar okullarda, yazarlar evet, camilerde kampanyası yapıldı. Bu çerçevede Çocuk Edebiyatı Yazarlar Birliği diye bir dernek var. Maltepe'de merkez kuruldu. O bu tür faaliyetleri yaptı, yapıyoruz. Biz de katılıyoruz. Hocam siz de katılıyorsunuz.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yazarlar okullarda ortaklar, programı yapıyor.
Bu
çok
da güzel,
güzel
çocukların
sonuç.
Ufkunu açıyor.
Bizim bahçede ayrıca Bestami Yazgan'la bizim bahçe buluşmaları yapıyor. Türkiye'yi dolaşıyoruz. Orada kitaplarımızı imzalıyoruz. Mehmet Akif Bey dergileri, biz de kitapları imzalıyoruz. O bayağı bir anlamlı oluyor.
Tabii bunlar çocuklar
yazarı
için
imzaladığı zaman.
Bunlar çocuklar için çok etkili şeyler. Basit gibi görünse de bile çocukları çok şevklendirme bakımından önemli. Şimdi tabii hep böyle ömür boyu çocukla beraber okuyamayız. Bir süre sonra 3. 4. sınıftan itibaren yavaş yavaş kendisinin okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamalı. Böyle de çocuk 15 dakika, yarım saat, 40 dakika, 1 saat günde okuma alışkanlığını kazandırabilir ve devam ettirebilirse çok iyi olur. Bu arada dergilere abone olunabilir.
Hangi dergiye mesela?
Hangi dergiye demeye gerek yok.
Bizim bahçeye.
Bizim bahçenin şeyi var, bu programı onun
hakkı
için
var.
Artık söylemeye gerek yok. Gerçekten çok harika bir dergi çıkarıyorsunuz. Ben övünçle tavsiye ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle orada bir
buyurun hocam.
Günde 40-50 dakika okusun dediniz. Okullarda ben yaptığım programın biri kitaplarla dost olmak programı. Orada öğretmenlere şunu soruyorum Sayın Hocam. Size de sorayım. İki çocuğumuz var aynı zekada. İkisi de günde bir saat ders çalışıyor. Bir tanesi fazladan 40 sayfa kitap okuyor. Bunların arasında ne fark olur?
Dağlar kadar fark var hocam.
Mesela?
Şimdi günde 40 sayfa ne yapar biliyor musunuz hocam? 10 günde 400 sayfa eder. 100 günde 4000 sayfa eder. Yani yılda 10 bin sayfanın üzerinde.
Konuşması değişir mi?
Konuşması değişir, düşünmesi değişir, hayata bakışı açışır. 10 bin sayfalık kitap okumak ne demek hocam?
Sosyal derslerden başarılı olur mu hocam?
Sosyal da olur, fen de olur hocam.
Fenden nasıl olur onu merak ettim.
Çalışma alışkanlığı kazanması bakımından.
Problemi anlamak, yarı yarıya çözmek demektir bir de o var.
Çalışma alışkanlığı, evet. Tabii ki çalışma alışkanlığı kazanmak çok önemli hocam. Şimdi
ben bir cümleyle toparlayayım, siz devam edin efendim. Kardeşim, siyasette oyun kadar konuşursun. Ticarette paran kadar konuşursun. Normal hayatta da bilgin ve kelime hazinen kadar konuşursun. Bilginin, kelime hazinenin kaynağı da kitaplardır. Nokta. Hocam buyur.
Şimdi hocam, bunu zamanında şöyle anlatırlardı. İşte bir kilo demirin sadece demir olarak satışı kaç paradır bilmiyorum ama 1 lira var mıdır?
Yani 2 lira olsun.
Ama bilgisayarın içine konulan demirin kilosu bilmem kaç bin liraya geliyor.
Evet.
Yani ona o özelliği veren nedir? Bilgidir. Bilginin
işlenmiş.
Yani demir bile güzelleştiriyor diyorsun yani, bilgi.
Güzelleştiriyor.
İnsanı ne yapar? Değerli hale getiriyor.
Şimdi
insanı da.
Şimdi basit bilginin gücünü anlatmak için bilgisayar programlar alıyoruz. Yani kullandığımız bilgisayarlarda işte Microsoft kullanıyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi bu tamamen bilgi satışı. İstediği kadar kaçak yapsın, istediği kadar korsan kullansın. Bunun binde biri parayla satılsa bile trilyonlar yapıyor efendim.
Dünyanın en zengini o bilgi istediğin kişi.
Evet, trilyonlar yapıyor. Ve bunun tek şeyi, sermayesi bilgi.
Evet.
Ya değilse maddi maliyeti yok. Dolayısıyla bilginin kaynağı da, aynı sizin sözünüzü tekrar edelim, kitaplardan geçiyor. Şimdi kitap okuma alışkanlığını kazanmak çok önemli bir şey. Ben Anadolu Liselerinde de öğretmenlik yaptım. Anadolu Liseleri öğrencilerinin iki tür öğrencileri var. Bir, gerçekten Allah vergisi zeki çocuklar var. Ama bir kısmı da çok zeki olmadıkları halde anne babanın ve çevrenin etkisiyle okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler.
Zekasını geliştirmiş.
Evet, yani okuma alışkanlığını, ders çalışma alışkanlığını kazanmış öğrenciler ki bu daha önemlidir. Ya değilse çok zeki olup da okuma alışkanlığını kazanamayınca başarısız olan insanlar da vardır. Bu yüzden okuma yazma çok önemlidir. Okumayla ilgili ülkemizde işte çok şikayet edilir, çok az okunuyor vesaire. Ben eskiye göre daha düzenli olduğunu düşünüyorum.
Aynı fikirdeyim hocam. Ben eski bir yanlışlığı tekrar edip durmasın kimse. Biz sahadayız.
Evet.
Demin buyurduğunuz gibi okullara gidiyoruz, imza günlerine gidiyoruz. Her yıl
bu cuma
%10 artıyor yani. Bu cuma 3 programa gideceğim Allah izin verirse.
İnşallah. Bestami hocam 3 günde 9 program yapıyor yani bu yaşta.
Şimdi siz tabii dinleyicilerimiz bu programı seyrettiği zaman siz yapmış olacaksınız o programı.
Tabii. Evet.
Pazar günü
yani şey ya, için.
Dolayısıyla bu programıdan sonra
şimdi
yapmış olacaklar.
Şimdi toparlayalım mı? Şöyle de diyebiliriz. Dedik ki çocuklara özellikle anne babanın hediye almasından bahsettiniz hocam. Mesela şunlar da yapılabilir. Kütüphane herkese aktif olarak kullanılmasının gerektiğini vurguladınız. Artık kütüphanelerimiz iyileşti, güzelleşti. O alanda geliştirdi kendilerini. Mesela eğitimde hani şey vardır ya, özellikle okunan bir evde ya da namaz kılınan bir evde çocuklar namaz kılıyorlar. Dolayısıyla anne babanın da okuması çok iyi olur. Örneklik teşkil ederek, ama şimdi öyle insanlar bunlar, çünkü hayatın gerçeği, hep idealler üzerinden konuşmamak lazım. Yani anne baba ilkokul mezunudur. çok iyi insanlardır. Öz bilgileri vardır, hayat tecrübeleri vardır ama ariftirler ama okumamışlardır. Şimdi çocukları kitap okuma alışkanlığı kazansın diye onların da illaki okumak zorundalar diye bir şey de söylemiyoruz ama netice itibariyle örneklik teşkil ederek bir şeyleri çocuklara vermek de önemli. Bir de hocam ben şunu fark ediyorum zaman zaman. Mesela çocuklara sorduğunuzda bana en sevdiğin romanı söyle. Şimdi çocuk roman okumadıysa ondan sonra roman okumak istiyor. Okuması gerektiğini düşünüyor. Ya da en sevdiğin şair kimdir dese mesela. Bunların da etkili olduğunu. Yine herkese çocukların odalarında bir raf oluşturulsa ve zaman zaman şey yapılsa, hatta okuma günleri değil mi hocam? Mesela haftada bir gün, perşembe günü diyelim ki 8 ile 9 arasında evde kitap okuyacağız beraber.
Şu an okullarda okuma saati var hocam.
Evet.
İlk öğretim okullarında, ilkokulda, ortaokulda bir saat okuma yapılıyor. Kitaplar geliyor ve okunuyor. Yani güzel şeyler var. İnsanoğlu yaratıldığından beri ölümsüzlüğün yolunu aramıştır. Bulamamıştır. Ama yazıyı ve kitabı bularak insanoğlu ölümsüzlük yolunda büyük bir adım atmıştır. İnsanoğlu bir hayat yaşar. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ama her okuduğu kitapta yeni bir hayatın birikimini elde eder. Tecrübesini elde eder. Böyle karlı bir yatırımdır. Evet. Kitap okumak ve kitap okumak insanı güzelleştirir. İnsan farkına da varmaz. Ne gibi? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan güzel kokular olan bir yere gitse, bir müddet orada dursa ama hiç sürünmese o koku siner. Kitap okunduğu zaman insanı güzelleştirir. Kişi farkına varmaz ama dışarıdan bakan farkına varır. Öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim. İlk derse girdiğimde hemen çocuklara bir kompozisyon yazdırıyorum. Onların kullandığı kelimeden, kurduğu cümleden, bilgilerinin, kültürlerin seviyesini çıkarıyorum kardeşim.
Değil mi?
Bu kadar yani. Böyle bir güzellik var. O bakımdan kitaplarla dost olmak insanın güneşe bakması gibidir. Güneşe bakan yanımız nasıl aydınlık olursa kitapta bir bilgi güneşidir. Çocuklarımızı bunlardan eksik etmememiz lazım. Evet. Uzak tutmamamız lazım.
Bir de dergiler üzerine şu söylenebilir. Şimdi mesela diyelim ki bizim Bahçe Dergisi, yani başka dergiler de, başka emekler de, Allah onun ecirlerini zayi etmesin. Amin. Abone olunabilir elbette. Ama şu an biz Bizim Bahçe'ye konuşalım. Bizim Bahçe hocam, biz bilerek fiyatını 3,5 lira tutuyoruz.
Evet.
Yani bugün ortalama bir aile, vasat bir aile çocuğuna okula giderken nereden baksanız bir 5 lira verir. Bir tost yese çocuk, bir meyve suyu içse, bir çikolata yese 5 lira eder. Ayda bu hemen hemen 100-150 lira para yapıyor. Bizim Bahçe ise ayda 36 lira. Yani
yılda.
Ya yılda, bir de yılda 36 lira. Ayda 3,5 lira. Şimdi ayda 150 lira veriyoruz çocuğun karnı doysun diye. Ama gönlü doysun diye, aklı doysun diye 3,5 liraya çok zaman maalesef çok görüyorlar. Halbuki bizim bahçede yani çocuk Kur'an tefsirini çocuk okur. Çocuk sahabileri tanır. Eğlenceli ilmihalle, ilmihal bilgilerini. Çünkü 10-14 yaş grubunda artık bunların öğrenilmesi gerekiyor. Ve uygulamalarla, eğlenceli uygulamalarla pekiştirir bunu. Yine herkese şiir okur. Peygamberimiz örnekli okur. Eğlenceli hikayeler okur. Bir sürü vesaire şeyler var. Dolayısıyla bunları küçümsememek lazım. Diğer çocuk dergilerin de böyle. Ve özellikle bizim ricamız bu konuda çocuğun aboneliğini ismine yaptırmak. O çok önemli.
O da güzel yani, bir şey. Jest, o doğru.
Bir de kitap okuma alışkanlığı kazandırırken çok şeyler söylenebilir ama benim hemen aklıma gelenlere böyle irticalen bir yöntem. Bizim ortaokulda hocam hiç unutmuyorum kaç yılı geçti. Hala o kadar etkilemiş ki demek ki doğru yöntem çok mühim. Yani bir Türkçe öğretmenimiz bize şunu yaptırıyordu okumayı sevelim diye. Böyle sınıfa kitaplar dağıtıyordu. Hikaye kitapları, roman kitapları. Diyordu ki her hafta bir kişi okuduğu romanı anlatacak ama en heyecanlı yerinde duracak. Hocam bir kız vardı, ismi de Nagihan'dı, Allah selamet versin, onu bile unutmamışım. Bir hikaye anlattı, bir kuş vardı, böyle masal mı hikayeydi büyük ihtimalle. İşte kuşun bir ismi vardı, havalandı. Tam dedi, böyle bizim gözlerimiz açıldı. ben yıllar geçti hala o hikayeyi merak ediyorum, kitabı da bulamadım.
Bulsam yani, okursun ya.
Bulsam okurum, güzel hala okurum. Yani hakikaten çocuklarımıza bunları yapmamız lazım. Çok güzel romanlar var. Bunu böyle anlatıp özetle en heyecanlı yerinde bırakıp o çocuk ona gidip okur ondan sonra. Evet. Böyle.
Herhalde biz bugün kitap işinden kurtulamayacağız.
Ya, kurtulmayalım. Kurtulmayalım tabii. Güzel bir şey. Kurtulmayalım. Hem hal olmak güzeldir.
Evet. Şimdi 3,5 lira dediniz ya. Anne babalar şöyle bir hata yaptıklarını düşünüyorum ben. Ya diyor ki şimdi alıyoruz sanki oku çocuk diyoruz.
O da senin kabahatin.
Şimdi hayır, 2-3 sayfasını okusa bile yeter. Sanki
resimlerine baksa.
Hayır. Bir şeye gidiyoruz, diyelim ki Luna Park'a gidiyoruz. Orada 3 liraya 5 liraya bir şeye biniyor. 2 dakikada bilemedim 5 dakikada bitiyor, geçip gidiyor. Onunla niye? O da boşa değil. Onun da bir önemi var tabii ki insan hayatında, çocuğunu eğlenmeye. Dolayısıyla bir bulmacasını çözse, orada bir fıkrasını okusa bile, bir resmine baksa, ismini görse, orada dergideki başlığı görse, bir besmeleyi görse, bir hadis görse, o bile yeter. Ya, baştan sona okumasa
şey
bile.
Okusa daha iyi olur da. Neticede bir aylık okuma süresi var bir derginin, bizim bahçenin. Yani oradan baba sevdi 3-4 bölüm seçse, her hafta bir akşam onu okusa, kendisi okusa, beraber okusalar o bile yeter yani.
Veya çocuğa okusa. Şimdi çocuğa biraz okusa, önceki evet. Sohbetinde bir cümle geçti, o benim dikkatimi çekti. İnsanımızın yani karnı açlardan çok gönlü açlardan korkmak lazım. Bir insan acıktığında, özellikle çocuklar ağlar değil mi, bebekler? Karnını doyurdun mu mışıl mışıl uyur. Büyükler de öyle kardeşim. Özellikle öğle yemeğini yediğimizde bir ağırlık çöküyor üzerimize. Ama bir adamın gözü ve gönlü açsa dünyayı yese doyar mı kardeşim? Hayır. Ama gözü ve gönlü nasıl doyuruz? İşte kitapla, inançla, imanla, güzel bilgilerle gözü ve gönlü doyurabiliriz.
Evet, tam şimdi burada peki şu soruya cevap verelim. Yani anne babalar, güzel söylediğiniz hocalarımız, ne kitaplar okutacağız çocuklara biz bilmiyoruz. Bir sürü binlerce kitap var, hangisini seçeceğiz? Benim aklıma ilk gelenlerden hocalarım da söyleyecekler. Mesela Özkan Öze var, bu Zafer Yayınları'nın editörü. Tarık Uslu müştarıyla da yazıyor. Bu şeyin, yazarın kitaplarını şahsen ben çok beğeniyorum. Hatta bizim bahçede de yazmasını teklif edeceğim kendisine. Çünkü tefekkür eğitimi konusunda gerçekten yani ehliyet sahibi bir insan. Merak ediyorum, seti var onun. Bu Özkan Özen'in bu kitaplarda hocam çocukların bazı soruları vardır ya. Allah neden bir? İşte cennet cehennemle alakalı. Hepimizin çocukluğunda sorduğumuz zor sorular.
Evet.
Ya da Allah ne kadar büyük gibi sorular. Bunları öyle güzel anlatmış ki şahsen ben ikna oldum yani. Çocuk olmadığımız halde ikna oldum. Çok güzel işlemiş. Bunlar alınabilir ama acizane benim tavsiyem, bu tür sorular biraz aslında sorulmaması gereken sorular. Peygamber Efendimiz bu tür soruları sevmiyor. Ama çocuklarda belki kendi gelişim süreçlerinde bu tip şeyleri de merak ediyorlar. O artık müşahhasta mücerrede geçerken. Dolayısıyla bunları çocuklar soruyorsa belki alınabilir. Sormuyorsa herhalde zihnine de sokmaya gerek yok bu tür şeyleri. Bir de Tarık Uslu'nun yine şu acayip serisi var. Tefekkür eğitiminde nefis eserler dizisi. Şu acayip gökyüzü, şu acayip gezegenler, şu acayip hayvanlar diye. Tamamen Kur'an-ı Kerim'in bize devamlı Yüce Rabbimizin önümüze serdiği, işte bakmaz mısınız gökyüzüne dediği, şunda şunda sizin için ayetler vardır dediği, bu ayetler merkezinde incelemiş, güzel bir tefekkürü tefsir olmuş, çocuklarımız okutabiliriz. Yine Cüneyt Suhavi güzel bir yazar, iyi bir yazar. Onun Ali'nin Seccadesi diye bir kitabı var. Bir çocuğun namazı alışma, namazı sevme serüvenini anlatır. Güzel bir romandır. Hatta biz bizim bahçede onun çizgi hikayesini de yapmıştık. Ben çok zevkle çalışmıştım o dönemler, iyiydi. Yine onun Allah'ı Bildiren Bilmeceler dediği bir başlığında bir kitap var. O da okunabilir. Zarifoğlu'nun Yürek Dedeyle Padişah çok güzeldir.
Evet.
Okudunuz mu hocam
evet,
kitabı? Çok güzel bir kitaptır. Yani İslam, az önce Allah sizin dediğiniz şey çok önemliydi. Yani bakıyorsunuz edebi değeri belki bazı eserlerin yüksektir, çok güzeldir ama İslam kültürünün böyle hücre hücre sindirildiği, sirayet ettiği eserler çok önemli. Orada mesela diyaloglara varana kadar Zarifoğlu'nun eserlerinde, romanlarında İslam kültürü o kitapları silmiştir. Bu bakımdan bu önemli. Yine bizim bahçe yazarlarından Nehir Aydın Göktuman'ın Bitmeyen Macera serisi. Ben bunu dışarıda da şahit oldum. İki çocuk görmüştüm bir yerde. O bizim bahçede o telif edilirken o şeyler, Ayşe Selami Cumali üçlüsü vardı. Onların hikayeleri çok güzeldi. Yani koca koca adamlar okurken gülüyorlardı. Bir şeyler de öğreniyorlardı. Elbette burada iki yazar var şu an. Sağımda ve solumda. Onlar da Bestem Yazgan'ın Anne Sen Melek Misin? Benim favori kitabım hocam. Evet, artık böyle evlat makamında okuyorum o kitabı yani. Diğer kitaplarınızdan da isterseniz bahsedin özellikle.
Ben yayın evlerinden bahsedeyim yani. Yazardan ziyade Erkam Yayınları, Timaş, Nesil, Erdem, Gonca. Nar, Gonca, bu yayın
Uğur Böcü'yü de var.
Evet, alınan
Diyanet
kitaplar, Diyanet'in
çocuk güzel evet, kitap, dergisi
çok
de
güzel,
çok güzel.
Evet.
Kitaplar kitap. Güzel. Hatta Nisan sayısında bizim dürüstlük kitabında hediye olarak veriyoruz. Evet,
çok güzel.
Kitap 7,5 lira, dergi 3,5 lira, dergi artı kitap.
Evet. O seriyi de hemen hatırlatmış olalım hocam, isterseniz kısaca bahsedin.
Evet, Dini Değerler serisi diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na hazırladığımız 10 kitaplık bir serim. Onun devamını da hazırlıyoruz inşallah.
Şu an 2 kitap çıktı değil mi?
Evet.
Kul Hakkı ve Dürüstlük.
Evet, diğer 4 kitap da baskıda. Tamam 10 kitap olacak. Sonra tekrar 15, yeni 5 projemizde devam ediyor.
İnşallah Allah muvaffak kılsın hepimizi. Peki değerli dinleyenlerimiz, bugün ahlak eğitimi, daha çok kitaplar üzerine konuştuk. Vaktimiz de doldu. Bestami hocamızdan muhtat olduğu üzere bir şiir alıp programımıza son vereceğiz. Şimdiden hoşça kalın, hayırla kalın.
Gözün duası. Kirpik kaşla uyumlu. Hepsi bulmuş yerini. Neye baksam Mevla'nın, görürüm eserini. Yüce Rabbim, kaşlarım kalem gibi, kirpiklerim zarif, ince, keyfime diyecek olmaz, güzelliği görünce. Cömert Allah'ım, verdiğin nimetleri sayamıyorum, onları seyretmeye doyamıyorum. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ım, beni hastalıktan ve karanlıktan koru. Önüme nimetlerini ser. Bana daima doğruyu göster. Büyük Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Bu dünyada her şeyi gördüm. Ne olur, öbür dünyada cennetine gireyim. Hem sevgili peygamberimizin gül yüzünü, hem de senin cemalini göreyim. Göreyim de muradıma ereyim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.